Ayrım 13, Köyün Kamburu, Kemal Tahir, sayfa 145. Kasım Molla'nın hücresi, hocanınkinin yarısı kadardı. Kışın içeride odun yakıldığından duvarları, tavanı isten kapkara olmuştu. Tek penceresinin camları hiç silinmediğinden dışarısı görünmüyordu. Yedi Çınar Yaylası'ndaki mağaraların çoğu buradan daha ışıklıydı. Eşikte duraklayınca içeriden Kasım Molla seslendi.
''Geldin mi arkadaş? Gir haydi. Aman papuçları dışarıda koma. Uçar giderler de ölene kadar yanarsın.''
Çalık Kerim Kasım Molla'nın elindeki cigarayı görüp dağarcığının karıştırıldığını anladı telaşla. ''Yorgana ne?'' diye sordu. ''Hani bizim dağarcık?''
''Meraklanma, işte burada. Tütünün varmış. Camideki sınavdan aklın karıştığı için unutmuşsun. Tütün fena değil, bafra mı?''
''Bafra.''
Gel, nah yatak yerin şurası. İşte bu da oda arkadaşımız Ali Şah.
Köşede iki dizi üstüne oturmuş bir molla parmağını önündeki defterin bir yerine bastırıp kafasını kaldırmıştı. Bu da marazlı bir oğlan. Omuzları iyice düşük olduğundan boynu büsbütün uzun görünüyor. Kafası da şaşılacak kadar ufak. Dilini ağzının sağ yanından biraz dışarıya çıkarmış. Göreceğini gördüğünden gene sallanarak homur homur okumaya başladı. Kasım Molla, bu Ali Şah işi inada bindirdi diye güldü. Mutlaka hatip olacak. İki yıldır bir hutbeyi ezberine alamadı. Arapçasını ezberleyecek de arkasından Türkçesini uyduracak.
Uyduracak mı?
Ne sandın? Bu hutbeleri hem kim düzmüşse 200-300 yıl önce düzmüş. Ezberine alıp okursun. Arkasından canın neyi çekerse söyle savuş. Çünkü bu Arapçadan Arap milleti bile hiçbir şey anlamaz.
Çalık Kerim inanmadı. Camide demincek elinde kılıç hutbe okuyan kara sakal hoca hiç uydurmacılık yapabilir mi? Bunca şeyhin, imamın, beyden, efendiden insanın önünde.
Kemerbaşı bize haşhaş kenevir sordu. İlaç mı yapacak?
Sordu demek. Sen kenevirden ne yapılır bilir misin?
Bilmem.
Esrar yapılır.
Tövbe, medresinde öyle şey mi olurmuş?
Olur ki ne güzel olur. Afyon'a gelince geçen yıl Sultan Abi'de konuk gelen Acem Şahı Muzaffereddin Han günde 5 avuç afyon yutmadı mı adını sorsam bilemezmiş.
Kemerbaşı da mı öyle?
Ya buranın bir koca kemerbaşısı Acem'in şahından aşağı mı kalır?
Hoca bize ekmek verilsin dediydi. Kemerbaşı unutup unutmasın.
Aldırma, ekmek kolay. Senin dağarcıkta bulgur yağı filan gördüm. Bende tencere var. Zorlu bir pilav yapalım da yiyelim. Akşama az çıkar.
Ekmeği alsak iyiydi.
İyiydi ama alamayız. Sen hocanın lafına bakma. Bizim bu medresenin varidatı aslında Osmanlı ordusuna yetermiş. Vaktiyle buraya gelen kambur kadının düzeniyle şunun bunun cebine döndürülmüş. Burası tam 40 hücreli bir medrese. Her birinde 4 çömez barınsa 150 molla eder. Şimdi ise biz topu topu 30 kişiyiz. Açlığa dayananlar kaldı. Çorum kasabası fakir olduğundan sadakayla, bahşişle geçim zor. Vakıf fermanına göre bize günde 2 öğün sıcak aş çıkacak. Sabun parası, Kur'an okuma parası, yılda bir cübbe, çamaşır, içlik parası verilecek. Oysa ekmeği çoktan 45 dirheme indirdiler. Yağsız bulgur aşından başka bir şey arama. O da günde bir öğün. Hücrelerin mumları, kandil yağları şunun bunun elinde kalmaktadır. Bulgur çorbasının odununu her gün mahallelere dağılırız da dilenerek toplarız. Millet çömezlerin odun dilenmelerinden usandı. Allah versin demeye başladı. Çoğu zaman bağlara kadar gidilir. Bekçilere görünmeden çitler sökülür. Artık Osmanlı toprağına düşen rezilliği sen hesapla.
Çalık Kerim bir aya varmadan medrese düzeninin köy düzeninden farksız olduğunu anlayıp iyice rahatladı. Burada da fakirler sürünüyor, kimse kimseyi sevmiyordu. Ortada bölüşecek hiçbir şey yokken herkes birbirine düşmandı. Mollalar fırsatını bulunca arkadaşlarının heybelerinden, sandıklarından yiyecek aşırıyorlar. Bunu ayıp saymak şurada dursun, hüner göstermişçesine övünüyorlardı. Hücresine tuz getirmeye gidenin ateşteki tenceresinden kaşıkla yağlı su çalanlar, yanan odunları kendi tencerelerinin altına sokuverenler, kıyamet gibiydi. Bu yüzden ağız patırtıları, yumruklaşmalar oluyor, en sonunda kemerbaşı kavgacılardan birini rastgele biraz şamarlıyordu. Bir defasında herkesin avratçı dediği öksürüklü ince uzun oğlanın parası kayboldu. Oğlan bir vakit şuna buna yalvardı. Çalınan paranın 4 kuruşun yarısından vazgeçtiğini, 2 kuruş hücresine bırakılırsa hiç seslenmeyeceğini söyledi. Umudu kesilince kendini yerlere atarak ağlamaya başladı. Sonunda dili dişi kilitlendi, ağzından köpük yürüdü. Ayıltmak için tam 1 saat uğraştılar. Başından aşağı tam 10 kova su döktüler, bir yandan da gülüyorlar.
Hele avratçıya hele diyorlardı. Kendisine bugün 2 kuruş lazım demek. Hiçbir yerden bulamayınca gene bu oyunu tutturdu. Ulan yağma mı var namussuz? Avrada gidecek de 2 kuruşu eksik.
Oğlanın ayıldıktan sonra bir kenara çekilip sesini kesmesine bakılırsa böyle diyenler yalan söylememişe benziyorlardı. Kerim'in hırsızdan korkusu yoktu. Çünkü hücre arkadaşlarından Ali Şah odayı hiç boş bırakmıyordu. Hutbe ezberlemediği zamanlar çorap takke örmekte, karınca duası, ya hafız, ya sabur levhaları yazmaktaydı. Asıl korkusu Bezir isim mürekkebini çaldırmaktı. Yaptığı Bezir isim mürekkebinin namı 7 vilayet toprağını tutmuştu. Keten tohumu yağını bir çanakta fitille yakıp üstüne tuttuğu kapta isini biriktiriyor, buna biraz zamklı su, biraz mazık atıp havanda aylarca dövüyordu. Dirhemi altınla tartılan bir mürekkep ki 100 yıl sonra rengi atmaz, silinse çıkmaz bir mürekkep. Öteki mollaların çoğu aylak gezen tembel serseri olanlardı. Esrar rakı şarap içiyorlar, afyon yutup hovardalıkta dolaşıyorlardı. Kötü karılardan dost tutanlar, bağlarda kahpe oynatırken dayak yiyip yüzü gözü kan içinde medreseye gelenler çoktu. İçlerinden bazıları da işi cemal aşıklığına vurmuşlardı. Bunlar yanlarında birer körpe çömez gezdiriyorlar, arada bir parlak çömez ayartmak yüzünden birbirleriyle dövüşüyorlardı. Çoğunun yorganlarına sarılı birer curası vardı. Bazı geceler bazı hücrelerde esrar kabağı dolaştırılıp tenekelerle şarap içilmekteydi. Arada sırada kemerbaşı hücrelerden birine molla kılığına sokup bir kürtü karı kapatıyor, günlerce tadımı 2 kuruştan işletiyordu. Çalık Kerim bu rezilliklerin hiçbirine karışmadı. Bir yandan okumaya kuvvet verdi, bir yandan silicilik hizmetini boşa çıkarıp hocadan aferinler aldı. Hocanın aferinleri pek de boşuna değildi. Her gün medresenin duvarlarına, hele ayak yollarına ağzı alınmaz küfürler, pis iftiralar yazılıyor, edepsiz resimler çiziliyordu. Yazılan yazıların çoğu da müderris Hüsamettin Efendi ile Sarı Yağız Çömezi'nin üstüne. Çalık Kerim silip durduğu bu yazılardan Hüsamettin Efendi'nin de cemal aşığı olduğunu, daha beteri çömezleri asıl 40'lık karısının beğenip seçtiğini öğrenmişti. Sarı Sıtkı'nın çarşıdan öteberi alıp eve bıraktığı günler neden medreseye geç geldiği ayak yollarının duvarlarına açıktan açığa yazılıyordu. Gene bu yazılara bakılırsa hanım eski çömez Pelvan Niyazi'nin arkasından çok ağlamış. Bereket versin bu parlak Sıtkı yetişmiş de karının derdi savuşabilmiş. Silicilikteki çalışkanlığını görünce kemerbaşı Çalık Kerim'i öteki işlere de salar oldu. Artık durdurak bilmeden bağırıyordu.
''Hey Çalık Molla, dağıtıcılığa gel.'' ''Ulan neredesin domuz çalık, kalburcu lazım.'' ''Hey Çalık dedim namussuz, kendileri yağ konulmamış.'' ''Oğlum Çalık, süpürücüler savuşmuşlar, haydi şuraya alıver göreyim seni.'' ''Kerim Molla, şu taslara göz kulak ol, kayboldu mu ben seni yatırır keserim.'' ''Odun hani odun, ya ben şimdicik bu çalığı tepelesem haksız mıyım kardeşler?''
Çalık Kerim 1-2 ay her yana koştu ama kendisinden sonra 2 molla daha gelip ayak işleri onlara verilmeyince bir gün apansız dikildi. Kabadayı kemerbaşıyla kapıştılar. Esrar Keş Bekir Çalık oğlanın acı kuvvetine göç yetiremeyeceğini anlar anlamaz belindeki söğüt yaprağı bıçağa asılacak oldu. Çalık az kaldı ki bileğini ufalaya. Bekir hemen işi şakaya döktü.
''Oğlum bunlar nasıl pençeler? Bunlar bildiğimiz arslan pençeleri. Yiğit arkadaşa kurban olayım.'' diye sırıttı.
O günden sonra Çalık oğlana hiç iş buyurmadılar. Canı çektikçe mahalle çeşmesinden su taşıyordu o kadar. Hem sevaptır hem de biraz karı görelim diyerek. Mahallenin erkekleri ilk günler bir kenara çekilip sıra bekleyen Çalık Molla'yı yadırgadılar. Sonra ''Şunu adamdan saymak ayıp.'' dediler. ''Karılara göz ucuyla baktığı bile yok.''
Hele mescidin soluğu kesik imamı ile uyuşup ezan okumaya başlayınca mahallenin karısı erkeği çalık mollayı sevdi.
Allah'ın bir fukarası, yüreği temiz.
Yüreği temiz olmaz mı? Geçenlerde çingen ayısı bulamamışlar da leblebici Hilmi Usta'nın zarifeyi buna çiğnetmişler. Ne sızı kalmış ne bir bok. Karı zıpladı kalktı. Hilmi Usta para verecek olmuş da ne dersin, çalık oğlan almamış. Aklı olsa alıp cebine atmaz mı?
Cer vakti gelip çatınca Çalık Kerim köye haber saldı, anasından eşeği istedi. Karagöz Kasım'ı yanına alarak Merzifon'un yolunu tuttu. İlk köyde muhtar odasına ineceğine eşeği doğruca imamın evine sürdü. Herifin buyur demesine fırsat vermeden,
"Bak hoca," diye lafa girişti. "Sen bizi beri benzer cer mollası belleme. Biz Amasya'nın 500 yıllık şeyhler şeyhi Kasım Sultan ocağındanız. Bu gördüğün yiğit Kasım Sultan'ın 12. göbek torunu. Bu dünya böylece durmaktaysa bilmiş ol, işte bunların yüzü suyuna durmakta. Bizim oralara 93 göçmenleri birikti ki toprak atsan yere düşmez. Eğer dini bir uğruna imdat etmezsek bunlar çocuklarını pişirip yiyecekler. Çektikleri açlığın nasıl bir bela olduğunu artık sen hesapla. Bizim ocağın yolunda para sadakası yasaktır. Biz paraya el süremeyiz. Bizim işimiz Adem peygamber mahsulü ekinle zahireyle döner. Pekmez yumurta otlamaya da iznimiz vardır. Köylü gönlünden kopanı verecek ama bedava değil. Bizde her şey bir hizmet karşılığı olmalı. Yükümüzdeki malın değerine geldi mi dünya malı yetmez. Sevabı dersen bütün İslam'ı cennete götürdükten başka nice kafiri de cehennemden kurtarsa gerekir. Haydi anan seni Kadir gecesinde doğurmuş, muhtarınızı buluver. Bu gece yatsıdan sonra köylü dağılmasın.
Çalık Kerim sözü epey uzatmış, lafın arasına topladığının birazını köyün imamına bırakmanın da şeyhler şeyhi Kasım Sultan'ın kanunu olduğunu sıkıştırmıştı. Gece yatsıdan sonra camide heyvesini açtı, malları ortaya döktü. Bir yana hamayilleri tepe gibi yığmış, bir yana Ali Şah'a yazdırdığı muskaları, muşambalarının renklerine göre ayrı ayrı kümelemişti. Pınar suyuyla doldurduğu küçük şişeleri şuraya sıraladı. Kırmızıya boyadığı kaynamış afyon şırası binliğini beriye dikti. Yanık sesiyle biraz Kur'an okudu. Mevlut'ta biraz dolaştı. Şol cennetin ırmakları ilahisini amine bağladıktan sonra sabahleyin köyün imamına söylediklerini tekrarladı.
İşte Müslümanlar diye parmağını uzattı. Harmanları yangından, malı davarı canavardan koruyan muskalar bunlar. Göze gelmeyi, cine şeytana uğramayı önleyenler Nahşuberi'dekiler. İnek buzağısını kısrak tayını mı bırakmakta? Dermanı bundadır. Hayırlı işlerin düşman oyunuyla bozulmasını istemezsen şu mübareklere sığınacaksın.
Gizli bir lafı varmış gibi sesini biraz alçalttı.
Hoca kısmı gibi muska kısmına da ayıplık olmaz. Hamdolsun hepimiz erkeğiz. Gördüğünüz sarı muşambalı muska erkeklik gücünü 7 manda boğası kadar arttırır. İster boynuna tak, istersen götür damızlığını bağladığın yemli yaz. Aman dayı, tazeden abdest almadınsa o şişelere el değdirme. Onlar Kabe'nin bildiğimiz zemzem suyudur. Allah gecinden versin. Ezrail peygamber başına dikilirse aman komşular diyerek neden çırpınmalı? İçi verir de öte dünyaya yüz akıyla gidersin.
Ha bu mu?
Bilemedin ha, kızılcık şerbeti değil. Lokman Hekim'in can ilacı. Baş ağrısını, karın ağrısını, diş ağrısını, bel ağrısını her çeşit yeli sızıyı bıçak gibi keser. Görmemişe dönersin. Bir daha da yanına yaklaşamaz. Uyuyamayan bebeklere şuncacık içir, 3 gün uyanırsa biz buradayız. Gelir verdiğin 2 ölçek ekini geri alırsın.
Gene biraz Kur'an okudu.
Bizimkisi kazanç işi değil diye bağırdı. Biz ocak takımıyız. Biz kazanç ardında dolanamayız. Müslümanın derdini, acısını, belasını, uğursuzluğunu deflemeye dolanırız. Topladıklarımız göçmen haçlarına gidecek. Şeyhimizin yasağı var, elimizi paraya süremeyiz. Para gavur işi. Boynu boğazı, kolu bacağı şişenler, kara çıman dökenler, sütü kaçmış karılar, kısır gelinler hep gelsin. Biz okuduğumuz Kur'an'a para alıcılardan değiliz. helal ekininizden göçmen açlarına gönlünüzün dilediğini verirsiniz. Hiç vermeseniz de olur.
Kerim'in çalıklığı işe yaradı. Kocalar, kız babaları, adam Allah'ın bir çalık mollası, kötülük gelmez dediler. Marazlı karılarını, hastalığı savuşturamayan kızlarını saldılar. Çalık Kerim gelin karıların her birine bir laf uydurdu.
Bir halt etmişler de ecinli tayfası bunları korkutmuş, yerlerinden çıkmış korku damarını bastırıp yerine yerleştireceğiz. Ayrıca muskası da vardır, boynuna asmasıyla hiçbir şeyi kalmaz. Meraklanma anacığım, senin gelinin Allah'ın izniyle sütü yürür ki kırım ineği kaç para.
Çalık mollanın korku bastırmasını, düşmüş göbekleri yerli yerine koymasını karılar öve öve bitiremediler. Arka üstü yatırıp ve de örtüyü üstüne çekip ovalamaya kasıklardan başlayaraktan, bir zaman bu ovalama gitmekte bacım, kurban olduğumun elleri de nasıl bir eller, ondurucu bir eller. Ovalayıp dururken apansız korkunu basacağım, hey avrat basayım mı diye sormaz mı? Karşılığında bas ya, bas gitsin diyeceksin. Önceden öğüdü böyle, nah bastım. El benim elim değil, Ayşe Fatma anamızın eli demesiyle gövdene ılgın ılgın bir titreme yayılmakta ki domuz korkunun yerine basıldığında şuncacık kuşkun kalmamakta. Karılara böyle ama erkeklerin korkusunu bastırmanın yolu başkaydı. Çalık molla bir sivri bıçağı bir tasın üstüne tutuyor, sapından akıtıp ucundan damlattığı suyu heriflere içiriyor o kadar. Çalık Kerim köylerden topladığı ekini, yumurtayı, yapağı, pekmezi fazla kazanca bakmadan nohutla değiştirip Çorum'un Leblebiciler Çarşısı'nda Hilmi Usta'nın dükkanına yıktırmaktaydı. Ramazan bayramında cer işi bitip kasabaya döndükleri zaman hesaplaştılar. Hilmi Usta'da tam 14 mecidiyeleri birikmişti. Çalık Kerim bunun ancak 4 mecidiyesini Karagöz Kasım'a verdi. Gerisini altına çevirdi, muska yapıp besmeleyle boynuna astı. İlk cer parasından elde ettiği bu iki altın o zamana kadar paraya hiç değer vermeyen Çalık Kerim'in huyunu değiştirdi. Oğlan Narlıcan'ın Dişlek Ahmet ağası gibi büsbütün pintileşmedi ama kesesine gireni de kolay kolay çıkarmaz oldu. Nefis dediğin itten arsız diyordu. Başıboş bıraktın mı kuduz mandı gibi boşanır da seni peşi sıra sürür götürür. Sürdüğünü nereden anlayacaksın? Ağız sulanmasından. Canın bir şeyi çekti de ağzın mı sulandı? Önce tükür gitsin, nefsini tükürdün demektir. Baktın olmadı, dişi sık ki kıvransın. Diş sıkmak karnına yüreğine gem vurmaktır. Baktın gene zorlatmakta, elinden yakanı çekip alamamaktasın. O zaman ileride kazanacağından yemeli. Borç et el kesesinden harcan. Ama en kısası can isteğini yenmek. Köpek nefsi yenmenin keyfi körpe karı etinde yoktur. Çalık Kerim Narlıca'ya ancak 2 yıl sonra Rus-Japon savaşının bitmesinde çıktı. Köy bıraktığı gibiydi. Küçükler biraz daha büyümüş, yaşlılar biraz daha kocamıştı. Mahir Ağa'nın kızı petek çocuğa kalmış. Çocuğun hizmetkarları Hasan'dan olduğu söyleniyor. Günah söyleyenlerin boynuna. Çalık oğlanın mollalığını Narlıcalılar pek umursamadılar.
''Bizim parparın çalık değil mi? Hele rezil!'' diye güldüler.
Anası biraz mızırdandı, geçim zorluğundan laf açtı ama oğlunun kılıksızlığına bakıp paradan umut keserek uzatmadı. Köylü Japon'un Rus'u kötülemesine seviniyordu. İstanbul gazetelerinde savaş resimleri görmüşler, adı duyulmamış bir Japon'un koca Rus çarını eşekten düşmüşe çevirmesini beğenmişlerdi. Bir kaygıları vardı. Çakır kahyaların Kenan oğlanın gittikçe rezilliğe alıp bunca varlığını rüzgara vermesi, havaya savurması. Daha şimdiden Yedi Çınar yaylasındaki 500 davarlık sürü olduğu gibi abuzere geçmiş, yabanın deyyusu yaylaya iyice yerleşmişti. Mahir Ağa, gayrı bu kara kavata güç yetmez diye dizlerini dövüyordu. Nah dediydi dersiniz, 3 yıla kalmadan bu abuzer yayla beyi olup çıkmaz mı? Vallah billah kördede gibi bir yiğidi durduğu yerde zaptiye pususuna iteleyen de bu kara domuz. Yoksa zaptiye kolağısı Celil denilen oğlancının ne ağzınaydı? Yanılmaktasın ha, kördedeye emey karı yüzünden deli başlı Kürt Musa kahpelik etti.
Ne ağzına, bu kahpelik Musa Çavuş kahpeliği değil, halisinden Kerbela kavatı kahpeliği dediydi dersiniz.
Bütün suç bizim adamımızda.
Kenan Efendi getirip yaylaya kondurmasaydı, Kerbela kavatı Kördede gibi bir arsana kıyabilir miydi? Ne olmalıydı da Ömer Efendi ölmemeliydi? Toy oğlan ağalığı yüzüne gözüne bulaştırdı, daha da bulaştıracağı geride.
Bırak, kökü pislikteymiş. Bereket Saime Hanım tez öldü, bu rezilliği hiç görmedi. Yahu Ömer Efendi gibi bir soylu kişiden böyle bir besmelesiz nasıl peydahlanmış? Zibidi resmen analığı güllü kahpesini kullanır olmakla şimdiden cehenneme direk. Babasından miras kalan benli Nazmi orospusu da caba. Bu namussuz ileride analığından olma bacısı Hacer'i de.
Tövbe çek bayrağı. Bitirdin ki tamam bitirdin. Böyle bir şey nasıl olabilirmiş?
Nasıl mı? Ben bu gidişi iyi görmemekteyim ağalar. Bu oğlan babadan kalmaları yesin bitirsin de ben size sorarım bakalım. Evdeki karıları hovarda götürmez mi?
Bak burası az biraz doğru. Benim bildiğim Kenan rezili bunu da yapar ama Bendi Nazmi'ye razı gelmez. Bendi karı Kenan'dan yiğittir. Her yıl Ömer Efendi'ye Mevlut Kur'an okutmaktaymış. Ha ne dersin Çalık Molla? Senin haberin vardır.
Doğru, her yıl Ömer ağama mevlüt okutmakta. Bir Nazmiye karı, bir de Kirkor Efendi. Kirkor Efendi'nin karısı da Ömer Efendi'nin canına koca koca danaları gönderip medresenin kapısında kestirir.
Ben de olsa kestiririm. Çakır kahyaların bunca yıl çevirdikleri iltizam işi hep Kirkor gavurunun eline geçti.
Geçer elbet. Ne demişler? İn bin dünyası demişler. Sen toplayacaksın, sonra oğlundan bana geçecek. Aşık Yunus Efendimizin dediği hesap, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Benim tutulduğum bu Kenan alçağı Narlıca'daki topraklarını da Kavat Abuzer'e ucuz pahalı satarsa, şart olsun bela tüter.
13. Ayrımın sonu, sayfa 155.